Ayrım 26, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 269. Dövüşmekten başka çare yok. Merhaba Ester, 8. gün akşam. Aklıma gelenler bir bir başıma geliyordu. Yanılmamıştım, birileri beni kanlı bir tezgahın içine çekmeye çalışıyordu. Hem de yakından birileri. Bana gülümseyen, dostça elimi sıkan, belki yardım eder gibi görünen ama kuyumu kazmaya çalışan birileri. Evet, bu ikindi vakti daha iyi anladım bu hakikati. Cezbinin evine girince, o cesur askerin kanlar içindeki bedenini görünce. Evet, bu ikindi vakti. Evet, ikindi üzeri çıkmıştım otelden. Yola koyulmadan önce etrafı kolaçan ettim. Arabaya bindikten sonra da defalarca yokladım arkamı. Yok, kimse yoktu peşimde. Yine de tedbiri elden bırakmadım. Langa bostanlarına varınca Cezbi'nin evinin önünde inmedim. Evet, 500 metre kadar gittikten sonra durdurdum arabayı. Parasını ödeyip arabacıyı yollayarak gerisin geri yürümeye başladım. Takip eden birileri varsa bu tek yönlü yolda artık gözümden kaçması mümkün değildi. Hayır, güneşsiz sokakta benden başka kimse yoktu. Bahçe kapısı kapalı değildi ama çok önemsemedim. Belki de Cezmi Bey açık bırakmıştı. Meyve ağaçlarının altından evin önüne kadar yürüdüm. Bahçe sükût içindeydi. Sadece birkaç serçenin sönük cıvıltıları. Eve yaklaşınca 2 gün önce oturduğumuz divanın boş olduğunu gördüm. Bu bunaltıcı havada içeride oturmaz diye düşünerek sağa sola bakındım. Bizim kadim ittihatçı ortalıkta görünmüyordu. ''Cezmi binbaşım, Cezmi Bey'' diye seslendim. Kimse cevap vermedi. Verandaya yürüdüm, bir kez daha seslendim. ''Cezmi binbaşım, Cezmi Bey, içeride misiniz?'' Hayır, çıt çıkmıyordu. Bahçe kapısını açık bıraktığına göre yakınlarda bir yere mi gitmişti acaba? Hemen döneceğim mi demek istiyordu, en iyisi biraz beklemekti. Divana yönelirken bakışlarım evin kapısına takıldı. Yoksa aralık mıydı? Emin olamadım, yaklaşıp kapıyı ittim, sessizce açıldı. ''Cezmi binbaşım, Cezmi Bey, içeride misiniz?'' Yine o ağır sessizlik, yine o ketum sükunet. Ne yapacağımı bilemeden kapının önünde durdum. Bir terslik vardı. Cezmi gibi eski bir ittihatçı, üstelik de hükümetle kavgaya hazırlandığı bir sırada böyle rehavet içinde olmazdı. ''Çek git'' dedi içimden bir ses. ''Çek git Şehsuvar, derhal uzaklaş bu evden.'' Gitmedim, gidemedim. Başımı uzatıp içeri baktım ama nafile. O alacakaranlıkta eşyaları bile seçemiyordum. Yapmamam gerektiğini bile bile girdim içeri. Gözlerimin karanlığa alışmasını beklemeden kapının sol tarafındaki pencereye yaklaştım. Sımsıkı örtülmüş kalın perdeyi çektim. Nazlana nazlana aydınlandı geniş sofa. Öteki iki pencerenin de perdelerini açtım sonuna kadar. Üst kata çıkan merdivenlere yönelmedim. Çünkü tam karşımdaki odanın kapısı ardına kadar açıktı. Ahşap zemine yayılı el işlemesi kilime basarak kapıya yürüdüm. Birkaç metre kala tanıdık bir koku çarptı burnuma. Kurumuş kan kokusu. Heyecanlanmadım ama emin olmak istedim. Usulca yaklaştım odaya. Açık kapının önüne gelince olağanca korkunçluğuyla çıktı ortaya manzara. Evet, kapının hemen arkasına düşmüştü Cezmi binbaşı. Kalbinin üzerindeydi yarası. Bir bıçakla öldürmüşlerdi. Ya da kamayla. Gözlerinde büyük bir öfke vardı. Ellerine baktım, tırnak uçlarında kurumuş kırmızı lekeler gördüm. Katiliyle mücadele etmişti. Zaten başka türlüsü aklımın ucundan geçmezdi. Düşmana teslim olduğu görülmüş iş değildi Cezmi binbaşının. Nefretle donup kalmış yeşil gözleri de bu hakikati anlatıyordu zaten. Uzanıp gözlerini kapatırken gördüm başucundaki lügeri. Silahını çekmiş ama tetiğe basmaya vakti olmamıştı. Demek ki böyle bir saldırı bekliyordu. Beklemez mi? Hükümete karşı harp ilan etmekten bahseden biri başına neler geleceği tahmin etmez mi? Ama çekememişti tabancasını. Odada başka bir ipucu var mı diye bakınırken sesler duydum. Katil mi? Evin içinden değil, bahçeden geliyordu sesler. Bulunduğum odanın perdesinin aralığından baktım. İki üniformalı polisle bir sivil, mürdüm eriğinin altından geçerek eve yaklaşıyorlardı. Ne yapacaktım ben şimdi? Eminim üstüme yıkarlardı bu cinayeti. Kimse kurtaramazdı beni bu işten. Telaşım çok sürmedi. Önünde bulunduğum pencerenin koruyucu demirleri olmadığını gördüm. Evet, buradan kaçabilirdim. Ama acele etmemeliydim. Adamlar verandaya geldiklerinde atmalıydım kendimi dışarı. Perdeyi çektim, pencerenin iki kanadını da açtım. Verandanın ahşap zemininde ayak seslerini duyunca koyuverdim kendimi dışarı. Ama şanssızlık bu ya, bir polis daha varmış geride kalan. Ayaklarım toprağa değer değmez göz göze geldik adamla. Polis de hazırlıksız yakalanmıştı. Daha ne oluyor demesine fırsat vermeden arkaya doğru koşmaya başladım. Aslında o kadar aptalcaydı ki davranışım, zira arka bahçede beni neyin beklediğini bilmiyordum. Fakat başka ne yapabilirdim ki? Polis de kendini toparlamış, "Dur, dur, ateş ederim, kaçma!" diye bağırmaya başlamıştı arkamdan. Durur muyum hiç? Daha da süratlendim. Elbette adam düşmüştü peşime. Çok sürmez ötekiler de arkadaşlarını takip ederlerdi. Bu kadar mı uzun olurmuş hepi topu 50-60 metrelik mesafe, koş koş bitmek bilmiyordu. Nihayet evin arkasına geçince tahta bir çit gözüme çarptı. Hiç duraksamadan çitin üzerinden atlayarak komşunun bahçesine girdim. İri yarı bir çoban köpeği çarptı gözüme. Öylece uzanmıştı toprağa, şu dev kangallardan biri. Kangal da beni görmüştü, bir an başını kaldırdı. Eyvah dedim, şimdi saldıracak. Ama koca kafasını kaldırıp şöyle bir baktı, ardından isteksizce hırladı, sonra yine devam etti akşam uykusuna. Biraz daha açtım ayaklarımı. Yavaşlamamak için arkama bakmıyordum. Ama polislerin peşimden geldiğinden emindim. Komşunun kapısından kendimi sokağa atarken seslerini duydum. Vay anasını, köpeğe bak. Dikkat et, dikkat, galiba saldıracak. Polisin sözleri yarıda kaldı. Kangal'ın tehditkar havlamalarını duydum. Daha fazla dayanamamış, dişlerini göstermeye başlamıştı sonunda. Belki de işi daha da ileri götürmüş, cesur bir muhafız gibi atlamıştı bu davetsiz misafirlerin üzerine. Artık her ne yaptıysa Allah razı olsun, o iri yarı köpek olmasaydı yakalanmam an meselesiydi. Bostanların arasından koşarak ahşap evlerin yan yana sıralandığı uzun sokağa girdiğimde ne üniformalı ne sivil tek bir polis yoktu peşimde. Fakat beni görmüşlerdi, artık eşkalim ellerindeydi. Fazladan tek bir dakika bile kalamazdım bu semtte. Hızlı adımlarla caddeye yürüdüm. Bir yandan da beni otele götürecek bir araba aranıyordum. Şansım yaver gitti. Caddeye çıkar çıkmaz köşede bir araba bulup hemen bindim. Otele gelir gelmez halimi gören Ömer şüphelenir gibi oldu. Hiç yüz vermeden asansöre yöneldim. Ter içinde kalan giysilerimi, çamaşırlarımı değiştirdim. Kendimi ılık suyun altına bıraktım. Banyo iyi geldi, sakinleştim. Yatağın üzerine oturdum, sırtımı duvara dayadım ve düşünmeye başladım. Kim öldürmüş olabilirdi Cezmi Binbaşı'yı? Kim olacak hükümetin gizli afiyeleri? Yani Mehmet Esat mı? Neden olmasın? Bir taşla iki kuş vurmuş, hem azılı bir iddiacıdan kurtulmuştu, hem de hakkında İngiliz casusu diye dedikodu yapan birinden. Ama Mehmet Esat bilmiyordu ki Cezmi'nin kendisi hakkında neler söylediğini. Niye bilmesin? Eminim Cezmi de benim gibi takibat altındaydı. Hükümetin gizli afiyeleri onun da burnunun dibine kadar sokulmuşlardı. Mehmet Esad'a verdikleri raporlarda bu konudan bahsettilerse yine de emin olmak zor, çok zor. Birden kafama dank etti. Seni nasıl bulacaktım ben? Adresini bilen Çolak Cafer'di. Artık ona ulaşmam imkansızdı. Tekrar Cezmi'nin evine gitsem cenazeye katılmak için filan Çolak Cafer gelirdi belki ama bunu göze alamazdım. Cezmi'yi öldürenler katil diye tutuklarlardı beni. Evet muhtemelen hükümetin gizli polisi öldürmüştü Cezmi'yi. Fakat cinayeti üzerime yıkmakta hiçbir beis görmezlerdi. Yanlış anlama, Cezmi Binbaşı için üzülmüyor değilim. Bu cinayet derinden etkilemişti beni, aynı zamanda da korkutmuştu. Oysa benim bu olayla hiçbir alakam yoktu. Biraz düşününce sakinleşmeye başladım. Evet, benim bu olayla hiçbir alakam yoktu. Daha da mühimi, geride hiçbir ipucu bırakmamıştım. Hayır, beni bulamazlardı. Ama ben seni nasıl bulacaktım? Leon dayı? Evet, tokatlayan otelde kalmamış mıydı Leon dayı? Belki otele bir adres bırakmıştır. Reşit birilerini tanıyordur tokatlayan da. Rahatlıkla öğrenirdik bunu. Ama Reşit'e nasıl anlatacağım Cezmi amcasının öldürüldüğünü? Adam zaten üfürükten nem kapıyor. Ya katilin ben olduğumu zannederse? Daha neler, o kadarını da düşünmez herhalde. Hiç mi tanımıyor beni? Evet, Reşit'e anlatmak mecburiyetindeyim. Şimdi mi? Hayır, daha otel sahibiyle toplantısı bitmemiştir. Yarın, yarın sabah. Hem biraz daha toparlamış olurdum kendimi. Hiçbir meseleyi halletmesem bile kafamda olayları sıraya koymuş olmak dahi rahatlatmıştı beni. Hal çaresi yoksa mesele de yoktur. Akşam yemeği vakti gelmiş olmasına rağmen en küçük bir açlık hissetmiyordum. Restorana insem bile tek lokma yiyecek halim yoktu. Yataktan kalktım, balkondan öylesine baktım şehre. Dışarıda hava kararmış, sıradan bir sonbahar akşamına hazırlanıyordu şehir. Işıkları yaktım, masamın başına çöktüm. Yazmak zor olacak diye düşündüm. Aksine adeta kendiliğinden dökülmeye başladı kelimeler. Evet, Selanik'ten dönmüştüm. Beni doğuran kadını doğduğum şehrin topraklarına verdikten sonra. Sirkeleci garında mülazım Fuat bekliyordu beni. Basri Bey göndermiştir diye düşündüm önce. Konuşunca anladım. Hayır, kendisi akıl edip gelmişti. Ne yalan söyleyeyim, şaşırdım. Aramızda gizli bir rekabet olduğu hissine kapılırdım hep. Sivil olmam sebebiyle bu sarışın zabitin de bana karşı bir tür gizli itimatsızlık beslediğini zannederdim. Yanılmışım. Demek ki yeterince tanımamışım onu. Sabırsızdı, deli doluydu ama iyi bir kalbi vardı. Üstelik tanıdığım en münevver askerlerden biriydi. Göz ucuyla şöyle bir süzdüm. Silah arkadaşımı, hakkındaki düşüncelerimden bir haber, tahta bavulumu eline almış yanım sıra yürüyordu. Kendisine baktığımı fark edince saman sarısı bıyıklarının gölgelediği ince dudaklarında samimi bir gülümseme belirdi. ''Ne yapıyorsun bu akşam? İki biletim var Ferah Tiyatrosu'na. Mınakyan, münasebetsiz bir izdivacı sahneliyor. Gidelim mi?'' Anladım, teselli etmek istiyordu beni. Çok hoşuma gitti bu davranışı. Ama o kadar yorgundum ki, trende de hatıralar beni rahat bırakmamış, doğru dürüst gözümü kırpmamıştım. Sabaha doğru tam dalar gibi olmuş ama sonra korkunç bir kabus görerek uyanmıştım. Rüyamda Selanik yanıyordu. Evet, doğduğumuz, büyüdüğümüz şehir gözlerimin önünde, insanları, kuşları, ağaçları, evleriyle birlikte cayır cayır yanıyordu. Elimde ahşap bir kovayla denize koşturuyordum. Evet, yangını söndürmek için. Saçmalık. Ama rüya işte. Ne var ki ben koştukça deniz çekiliyordu. Evet, o eski deniz tanrısı Poseidon mavi bir balık ağıymış gibi sürükleyip götürüyordu suları. Koca Selanik körfezi derin bir uçuruma dönüşmüştü bir anda. Batık gemilerin yosun tutmuş tahtaları, sıra sıra balık ölüleri, şarap şişeleri, zeytinyağı küpleri... Hatta insan iskeletleri ama tek damla su yoktu. Kurumuş bir denizle yanmakta olan bir şehir arasında öylece kala kalmıştım. Bir sıcaklık hissettim o anda. Başımı çevirince yanan şehrin ayaklanıp üzerime yürüdüğünü gördüm. Alev almış evler, arabalar, ağaçlar, kuşlar, hatta yarısı yanmış insanlar hepsi hep birden üzerime geliyorlardı. Hem de her yandan hem de hızla. Alevler bedenime değerken çığlık atarak uyandım. Kompartımandaki herkes bana bakıyordu korkuyla. Bir daha da uyumadım. Sabaha kadar dışarıyı seyrettim trenin penceresinden. O yüzden çok istememe rağmen mülazım Fuat'ın tiyatro davetini reddetmek zorunda kaldım. Çok yorgunum Fuat dedim ezile büzüle. Başka vakit gideriz. Vallahi öyle bitkinim ki daha perde açılır açılmaz uyuyup kalırım. Anlayışla başını salladı. Tamam, başka vakit gideriz. Allah'ın günleri bitmedi ya. Ama yarın da gidemeyecektik çünkü beynelmilel sahada ardı ardına mühim hadiseler olmaya başlamıştı. Sanki yeterince düşmanımız yokmuş gibi Akdeniz kıyılarında bir yenisi zuhur etmişti. Evet, İtalya'dan bahsediyorum. Balkanlardaki karmaşa, Yemen'deki isyan, Dersaadet'teki siyasi buhranı gören bu devlet bir parça da ben koparayım Osmanlı'dan diyerek bu vaziyeti fırsata çevirmek istemişti. Evet, bütün büyük devletlerin sömürgesi vardı. Neden İtalya'nın da olmasındı? İşte bu niyetle İtalyanlar da Trablusgarp'a asker çıkarmıştı. Haberi Tanin'de okumuştum. Teferruatı ise Basri Bey vermişti. Biliyorsunuz, siyasi zelzelelerle sarsılıyor vatan. İbrahim Hakkı Paşa istifa etti. Yine o kurnaz Sait Paşa sadrazam oldu. Ama Sait Paşa ile etrafındakiler korkaktır ve de teslimiyetçidir. Ne İngilizlere, ne Fransızlara, ne de Ruslara karşı durabilirler. Dolayısıyla İtalyanlara da harp ilan etmezler, edemezler. Velhasıl vazife yine de bize düşüyor. Gizlice Trablusgarp'a gideceğiz. Arkadaşların bir kısmı çoktan yola çıktı. Evet, bir manada kendi kendimizi oraya tayin ediyoruz. Çünkü devletin rızası ve malumatı içinde yapılacak bir hareket değildir bu. Cemiyetin fedaileri, milletin fedakar evlatları olarak vatanın en küçük bir parçasını dahi düşmana bırakamayız. Osmanlı toprağına saldırmak neymiş, o makarnacılara göstereceğiz ki ötekiler de ayaklarını denk alsınlar. Derhal toparlanın, gerekli vesikalar elimize ulaşır ulaşmaz Trablusgarp'a intikal edeceğiz. Söylemeye lüzum yok, açıkça ölmeye öldürmeye gidiyoruz. Vedalaşmanız gerekenler varsa vedalaşın. Hayır duasını almak istediğiniz kimse varsa gidin görün. Fuat apar topar Selanik'e gitti, anne babasıyla ve 3 ay önce yüzük taktıkları nişanlısıyla helalleşmeye. Ama benim helalleşecek kimsem yoktu. Sadece Madame Melina, evet hoş çakal diyebileceğim tek insan, ev sahibem olan o şefkatli kadındı. Sana yazmayı, harbe gidiyorum, belki bir daha dönemem demeyi, beni affetmeni istemeyi, hatta seni hala çok sevdiğimi söylemeyi de düşündüm. Ama bunu bir tür zayıflık zannetmenden çekindim. Başıma bir iş gelirse nasıl olsa duyardın. Belki de en iyisi oydu. Vatan savunması sırasında vurulup ölmek. Bu pek de parlak olmayan hayat hikayesini böyle şanlı bir şekilde sonlandırmak. Evet, belki de başıma gelebilecek en iyi netice buydu. Çünkü gitgide kendimden uzaklaştığımı hissediyordum. Cemiyete taarruz edenlere inatla karşı dursam da elbette bir terslik olduğunun farkındaydım. En büyük korkumsa hepimizin birer zalime dönüşmesiydi ve zalim olarak yaşamaktansa mazlum olarak ölmenin daha şerefli olduğunun farkındaydım. Bu sebepten Basri Bey Trablusgarp'a gidiyoruz dediğinde büyük bir rahatlama hissetmiştim. Belki de zihnimdeki karmaşayı, ruhumdaki sızıyı dindirecek olan fırsat bu acımasız harp olacaktı. Ne bir korku ne de en küçük bir endişe vardı içimde. Sadece sabırsızlık. Bir an önce Afrika'ya ulaşmak, karaya çıkmak ve işgalci İtalyanlara karşı dövüşmek isteği. Ama bu isteğimin gerçekleşmesi için biraz beklemek gerekecekti. Yola ancak 10 gün sonra çıkabildik. Güneşli bir sonbahar sabahı Hidiviye Kumpanyası'nın İsmailiye adındaki vaburuyla denize açıldık. Önce Mısır'a gidecektik, ardından Trablusgarp'a. Ben Faruk Ziya adında tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışan bir muharrirdim. Fuat da İsmet Naci Sahte adını almıştı. İstediği bir mesleği seçmişti, tiyatro rejisörü. Güya meşhur İskenderiye Kütüphanesi'ni mevzu alan bir piyes sahneleyecekti de o sebeple gidiyordu Mısır'a. Basri Bey ise Nizam Sabri adında bir vaiz olmuştu. Arapçayı ana dili gibi konuştu ve bir müftü oğlu olduğundan din mevzusuna hepimizden fazla vakıftı. Herhangi bir tehlikeli vaziyette kolayca kalkardı kuşkulu soruların altından. Bu kadar kısa sürede bu kadar kusursuz vesikalar düzenleyen kişinin Kara Kemal olduğunu ise çok sonra öğrenecektim. Yine Trablusgarp'a harbe gitme kararının Enver Bey'in Beşiktaş'taki evinde alındığından da çok sonra haberim olacaktı. Ki orada bulunan zabitler istikbalde vatanın kaderinde önemli bir rol oynayacaklardı. Gerçi bütün bunları o günlerde öğrensem de pek önemsemezdim. Çünkü zihnim garip bir tesadüfe takılmıştı. Annemi toprağa vermenin üzerinden bir ay geçmeden babamın öldüğü topraklara gidiyordum. Biliyorsun batıl inancım yoktur ama bu tesadüfün bir manası var mı diye düşünmekten de kendimi alamıyordum. Babamın yaşadığı ve son nefesini verdiği toprakları görecek olmak, belki de orada vatan için dövüşürken şehit düşme ihtimali tuhaf hisler uyandırıyordu içimde. Oysa Basri Bey haydi düşünceliydi, haydi durgun. Hanımından çocuğundan ayrı kalmanın üzüntüsü zannettim. Meğer sadece o değilmiş. Trablusgarp'taki vaziyetin ne kadar korkunç olduğunu bilmesinden kaynaklanıyormuş o derin sükunet. Oysa Fuat'la ben seyahat boyunca Stendhal'in kırmızı ve siyahını tartışıp durmuştuk. Romanın kahramanı Julien Sorel'in o gelgitli ruh hali, şahsi hırslarını aşk zannetmesi, genç iki erkek olarak bizi derinden etkilemişti. Fuat manevi açıdan bakıyordu meseleye. Julien Sorel'i zayıf şahsiyetli biri olarak görüyordu. Ben ise onun sistemin kurbanı olduğunu savunuyordum. Neticede aynı kanaatte buluştuk. Müthiş bir piyes karakteri olurdu bu Julien Sorel'den. Belki de bu alakasız tartışma aslında bir cehenneme doğru yol aldığımız hakikatini şuur altına itme gayretiydi. Belki de bu sebepten İskenderiye'deki limana ulaşıncaya kadar sürdü bu derin edebi tartışmamız. Evet, kazasız belasız İskenderiye'ye ulaşmıştık ama Mısır artık İngilizlerin hakimiyetindeydi. Gümrükte polis kontrolünde mesele çıkar mı diye endişe ederken hiç aklımıza gelmeyen bir belayla karşılaştık. Karantina. Der saadette kolera salgını olduğu için karantinaya aldılar bizim vapuru. Tam 4 gün kaldık karantinada. Sonunda bıraktı bizi İngilizler. İskenderiye'deki bağlantılarımızla temas kurup birkaç gün cemiyetin güvenli evlerinde dinlendikten sonra Trablusgarp sınırına varmak için bir trende güç bela yer bulduk kendimize. Cehennemi bir sıcağın altında saatlerce süren korkunç bir seyahatin ardından vardık Trablusgarp sınırına. Ama çilemiz bitmemişti. Bilakis şimdi başlıyordu. Çünkü önümüzde daha yüzlerce kilometrelik bir mesafe vardı. Ve bu zorlu mesafeyi ancak develerin sırtında geçmek mümkündü. Ki bizler şanslıydık. Katıldığımız kervanda bizlere birer hecin devesi verdiler. Hecin devesi deyip geçme. Çöldeki en süratli yaratıklardı bu çilekeş hayvanlar. O kadar kilometre yol gittikten sonra bile bana mısın demez, sadece o iri gözlerini yüzüne diker, anlaşılmaz bir keder, nedensiz bir ürkeklikle bakarlardı insana. Bazen süt gibi bembeyaz, bazen bal rengi, bazen saman sarısı bir hal alan kumların üzerinde günlerce deve sürdük. Yaklaşık olarak her 50 kilometrede bir karşımıza çıkan kuyulardan kan kadar ılık sular içerek serinlemeye çalışıyorduk. Ne kadar sararsak saralım, ne kadar kapatırsak kapatalım, o incecik kumlar ağzımıza burnumuza doluyor, nefes almak mühim bir mesele haline geliyordu. Önce derneğe ulaştık, Mustafa Kemal karşıladı bizi. Hemşerimizdi, Bahri Bey'le çok önceden tanışıyorlardı. Çok memnun olmuştu bizi gördüğüne. O iptidai koşullarda dinlenmemiz için elinden geleni yaptı ama umutsuzdu. Bu harbi kazanmak çok zor. Askerlerimiz kahramanca çarpışıyor. İtalyanları durdurduk. Sahil şeridinde hapsolmuş durumdalar. Top benzillerinin dışına çıkamıyorlar. Ama söküp atamıyoruz onları denizden. Hükümetin bu avantajı da fırsat bilerek iyi bir barış anlaşması yapması gerekir. Ne yazık ki der saadettekiler bunun pek farkında değil. Ya Enver Bey, o ne yapıyor diye sordu kumandanımız. Cemiyete hep güzel haberler yolluyormuş. Yüzü gölgelenir gibi oldu Mustafa Kemal'in. Kusura bakma Basri ama Enver hayal görüyor bence. Olmasını istediklerini hakikat sanıyor. Ona kalırsa İtalyanları ezdik geçtik. Bütün Arap aşiretler bizim yanımızda. Trablus'ta, Tobruk'ta, Bingazi'de, Derne'de, hatta Fizan'ı da kapsayan kendisine bağlı bir İslam devleti kuracağından söz ediyor. Ama vaziyet hiç de öyle değil. Kendi gözlerinizle göreceksiniz zaten. Sayıları 100 bine yaklaşan İtalyan kuvvetlerinin karşısında mücahit sayımız çok az. Silah ve teçhizat açısından bizden çok üstünler. Tamam, başta Sunusiler olmak üzere halk İtalyanlardan nefret ediyor. Zaten tek avantajımız da bu. Yani durum hakikaten berbat. Fakat dövüşmekten başka da çare yok. Sigarasından bir nefes çektikten sonra ekledi. Bilmiyorum, belki de burada herkes kendi şerefi için dövüşüyor, herkes kendi vicdanı için. O akşam hiç hak vermemiştim Mustafa Kemal'e, çok karamsardı. Bu kadar ümitsiz olmak için bir sebep göremiyordum. Basri Bey de benim gibi düşünüyordu. Moralinizi bozmayın arkadaşlar demişti kendi çadırlarımıza giderken. Mustafa Kemal'in cemiyetle arası açılmış, Enver'le husumeti de bilinen mevzu. Ama çok iyi bir askerdir. Sonuna kadar itimat edebilirsiniz ona. Hakiki bir vatanseverdir. Kanının son damlasına kadar dövüşmekten çekinmez. Ne yaparsın? Kabiliyetli askerler arasında bile oluyor böyle anlaşmazlıklar. Ertesi gün sabah ezanıyla birlikte daha içerilerdeki Enver Bey'in karargahına ulaştık. Burası denizden birkaç yüz metre yüksekte kayalık bir araziydi. Açık havada İtalyan işgal gemilerini bile görebiliyorduk. Enver Bey'in çadırı tepelik bir yere kurulmuştu, görkemliydi. Ötekilerden farkı hemen hissediliyordu. Geldiğimizi öğrenir öğrenmez derhal yanına çağırdı bizi. Çadıra giderken Arap giysileri içinde saçı sakalı birbirine karışmış bir adamla karşılaştık. Anında sarmaş dolaş oldular Basri Bey'le. Kısa bir hoşbeşten sonra görüşmek üzere diye ayrıldılar. Biz yeniden çadıra yönelirken kulaklarımıza fısıldadı Basri Bey. Yiğit adamdır Eşref, çok da kabiliyetli bir fedai. Kendisi Çerkez, Evet, adı Eşref. Kuşçubaşı Eşref. Hem Trablusgarp'taki direniş günlerinde hem de daha sonra sıkça duyacaktık adını. 2 yıl sonra kurulacak teşkilat-ı mahsusanın önemli adamlarından biri olacaktı. Çadıra girince ayakta karşıladı Enver Bey bizi. Mustafa Kemal ve Kuşçubaşı Eşref gibi onun da sakalları uzamıştı. Bu yüzden gülerken dişleri daha beyaz görünüyordu. Ama yorgundu. Hayır, sakaldan değil, sahiden de yorgundu. Ve hepimiz gibi o da vakitsiz yaşlanmıştı. 3 yıl önce meşrutiyet ilan edildiğinde Selanik'te bir balkondan millete seslenen o genç zabit gitmiş, orta yaşlı bir adam gelmişti yerine. Ama hala dinçti, hala karardı, hala tutkulu, samimiyetle uzatmıştı elini. Hoş geldin Basri, o kadar çok ihtiyacım vardı ki size. Tek tek ellerimizi sıkarken konuşmasını sürdürdü. Harbetmeyi bilmeyen bir halktan bir ordu yaratıyoruz. Eliyle yer minderlerini gösterdi. Geçin şöyle oturun. Sağ ayaklarımızı altımıza alarak oturduk. Durum bizim lehimize, manevi üstünlük bizde. İtalyanlar korku içindeler. Garnizonlarından burunlarını çıkartamıyorlar. Yerel halk akın akın bize katılıyor. Ama bu insanların teşkilatlandırılması, harbetmeyi öğrenmesi gerek. Bu iş için de sizin gibi tecrübeli zabitler lazım. Yani tam zamanında geldin Basri. Hoş geldin kardeşim. Evet, Mustafa Kemal'in sözlerinin yanında Enver Bey'in konuşması iyimserdi, umut doluydu. Elbette onun sözleri daha çok etkiledi beni, moralimi yükseltti. Ancak 1 yıl geçmeden Mustafa Kemal'in haklı olduğu ortaya çıkacaktı. O zamanlar kimin umurunda? Dövüşmeye, vatanı uğruna ölmeye gelmiş bir genç için akıldan çok duygu öndeydi. Parlak sözler 1000 kat daha şevk vericiydi basit gerçeklerden. Ancak Enver Bey'in sözlerinde de beni tereddüte uğratan bir yan vardı. Onun ihtiyaç duyduğu eğitmenler Basri ile Fuat'tı. Oysa ben asker değildim. Harp sanatını hiç ama hiç bilmiyordum. Nasıl öğretecektim aşiretlere? Ama kısa sürede boşa üzüldüğümü anlayacaktım. Çünkü Enver Bey'in askeri eğitimden kastı vereceğimiz harbin kendisiydi. 8 gün sonra bir İtalyan bölüğüyle girdiğimiz çatışmada bizzat gözlerimle görecektim bunu. Hakikaten İtalyanlar uzun sahil şeridinde sıkışıp kalmışlardı. Arkalarında deniz ve gemileri vardı. Önlerinde ise kıraç arazi ve biz. Harbi kazanmaları için kıraç arazide ilerleyip bizi yenmeleri gerekiyordu. Biz ise düşmanı sahil şeridinden çıkartmayacak, tabiri caizse onları Akdeniz'in nefes almayı bile zorlaştıran o sıcak havasında boğacaktık. Elbette istihbarat çok önemliydi. İtalyanlar ekseriyetle gece hücum ediyorlardı. Görünmeden ne kadar içeriye sızabilirlerse o kadar iyiydi. Bu sefer de öyle olmuştu. Çatışmaya girdiğimiz bölüğün askerleri ilerlemek için karanlığı seçmişlerdi. Amaçları arkadan saldırmaktı. Ama daha onlar harekete geçmeden jurnali ulaşmıştı bize. Basri Bey komutasında 20'ye yakın Osmanlı fedaisi ve Sunusi aşiretinin gözü kara mücahitlerinden 100 kişilik bir kuvvetle tertibat almıştık. Gece yarısına doğru göründü İtalyanlar. Büyük bir dikkat, azami bir disiplin içinde ağır ağır ilerliyorlardı. Biz irili ufaklı tepeciklerle kaplı, kayalıklı yolun iki yanına mevzilenmiştik. İtalyan kumandan işi şansa bırakmak istemediğinden bölüğün geçeceği yolu kontrol etmeleri için 3 kişilik bir öncü kuvvet yolladı. Çıt çıkarmak şöyle dursun, nefes dahi almıyorduk. 3 İtalyan aramızda uzanan toprak yoldan 100 metre kadar ilerledi. Arada bir durup geceyi dinliyor, bir hile, bir tuzak var mı anlamaya çalışıyorlardı. Ama arazide çıt çıkmıyordu. Öyle ki kayalıklara ilk geldiğimizde huzursuzlanıp susan çekirgeler yeniden başlamışlardı şarkılarına. Öncü İtalyan askerleri de artık yolun emniyetli olduğuna karar vermiş olmalılar ki dönerek arkadaşlarına yürümeye başladılar. İşte tam o anda Arap yoldaşlarımızdan birinin hapşıracağı tuttu. Mübarek adam bir kez değil ardı ardına tam 3 kez. 3 İtalyan asker korku ve şaşkınlıkla bağırarak süratle arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Birden Basri Bey'in o tanıdığım gür sesi yankılandı gecenin karanlığında. ''Hücum arkadaşlar, hücum! Allah için, vatan için hücum!'' Ardından Sunusi aşiretinin genç mücahitlerinin gür sesi duyuldu. ''Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!'' Aynı anda patlamaya başladı silahlar. Üç İtalyan askeri o anda yıkıldı yere. Olanı biteni anlamaya çalışan uzaktaki düşman bölüğü kısa bir şaşkınlığın ardından mevzi alarak beklemeye başladı. Çok önemli bir avantajdan mahrum kalmıştık. Eğer kurduğumuz tuzağa düşselerdi, saklandığımız kayalıkların ardından onları bozguna uğratmamız çok kolaydı. Ama şimdi açık arazide İtalyanlarla karşı karşıya kalmıştık. Bu pozisyonda galip gelmemiz imkansızdı. Düşmanı püskürtsek dahi aramızdan pek azı doğacak güneşi görürdü. Bu çıplak hakikati anlamak için asker olmaya gerek yoktu. Fakat Basri Bey hücum emrini vermişti bir kez. Artık durmak olmazdı. Tüfeklerimiz, tabancalarımız, kılıçlarımız ellerimizde saldırıya kalkmıştık. İşte tam o anda benim mucize zannettiğim, oysa Basri Bey'in bir taktik ustası olduğunu ispatlayan o hadise gerçekleşti. İtalyanların sağ tarafındaki karanlıkta ateş böcekleri gibi parıltılar belirdi ve ardı ardına silah sesleri duyuldu. Karşıdan ölüme koşar gibi üzerlerine gelen gözü kara Osmanlı askerlerine mi, yoksa yandan saldıran o sinsi müfrezeye mi karşılık vereceğini bilemeyen İtalyan askerleri paniğe kapılmakta gecikmedi. İlk kim, hangi asker çözüldü bunu kestirmek imkansız. Ama aramızda 50 metre kala bütün İtalyanlar ağır silahlarını bırakıp geldikleri yöne doğru can havliyle koşmaya başladılar. Elbette bırakmadık peşlerini. Gün ışırken 57 İtalyan askeri ölmüş, 20 kadarını esir almıştık. Sadece 10 ya da 15 asker canını kurtarmıştı. Bizde ise 6 şehit vardı, 11 de yaralı. Karargaha döndüğümüzde kimsenin çadırına gitmesine izin vermemişti Basri Bey. Harbeden herkesi toplamış, yapılan hata üzerine sert bir konuşma yapmıştı. Sunusi aşiretinin şeyhi Muhammed bin Tarık, hapşıran kişiyi bulup cezalandırmayı teklif etti. Basri Bey kabul etmedi. İhanet değil, korkaklık hiç değil, acemilik, biraz da şanssızlık. Kimseyi cezalandırmaya lüzum yok ama daha fazla disipline ihtiyaç var demekle yetinmişti. Daha fazla eğitime. Zannederim böyle bir aksilik çıkabileceğini tahmin etmişti. Yoksa İtalyanların sağ yanına o müfrezeyi niye yerleştirsin? Şimdi daha iyi anlıyordum Enver Bey'in bizi görünce neden o kadar sevindiğini. Basri Bey'i çok iyi tanıyordu. Böyle bir askerin emrinde olması ona manevi kuvvet vermişti. Benim gözümde ise bir efsane kahramanına dönüşmüştü kumandanımız. Onun mükemmel biri olduğunu düşünüyordum. Çok daha iyi yerlerde olmalıydı aslında. Belki de buradaki ordunun başına geçmeliydi. Enver Bey'i de severdim ama Basri Bey başkaydı. Eğer buradaki birliklerin kumandanı olsa eminim İtalyanları en kısa sürede sürüp atardı denize. Kimseye söylemesem de yürekten inanıyordum buna. Önümüzdeki 6 ay boyunca ardı ardına kazandığımız zaferler Sunusi aşiretinin inançlı, cesur ama tecrübesiz gençlerinden şuurlu bir mücahit bölüğü yaratması gitgide bir yarı tanrı seviyesine yükseltiyordu onu gözümde. Hayır, Basri Bey'in katıldığı bir harpte mağlubiyet olmazdı. Hayır, o yenilmezdi. Hayır, o asla öldürülemezdi. Yine telefon çalıyor. Kim acaba? Mehmet Esat? Evet, Mehmet Esat olmalı. Tümüyle unuttum. Bu akşam buluşacaktık ya. Ben gitmeyince kendisi geldi otele. Kusura bakma Ester, şu telefona bakmak zorundayım. Yoksa kapıya dayanır yine bu adam. 26. ayrımın sonu. Sayfa 282.